Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün yine put ve putçuluk kavramının çokça görülen bazı yönlerini ele almaya çalışacağım. Göklerin, yerin ve göklerdeki bazı varlıkların, yıldızların, burçların putlaştırılmasını ve buna benzeyen günlük hayatımızda nice insanı olumsuz anlamda etkileyen, hayatın merkezi olarak konumlandırılması yönüyle insanı Allah'tan uzaklaştıran, giderek herhangi bir nesneyi Allah'ı sever gibi sevme noktasında put görevi üstlenen özelliklerden örnekler vermeye çalışacağım. Allah'ı yaratıcı ve her şeye kadir kabul etmek, zannedildiğinin aksine putçuluğun tümünün önüne geçmek demek değildir. Buna rağmen Ebu Cehil gibi nice insanlar Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettiği, hükmü göklere geçtiğini inandıkları, kabul ettikleri halde bazı şeyleri hayatın merkezine alarak önemsemekte ve putçuluk dediğimiz nice yanlış inanç ve yaklaşımı benimsemektedir. Günümüzde de benzer durumlar olmakta. Nice insan Allah'ı yaratıcı ve mabut olarak kabul ettiği halde başka mabutlar da edinip onlara da mutlak sevgisini ve mutlak itaatini yöneltip onları da putlaştırabilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulları üzerindeki en önemli hakkı nedir diye sorup cevabını da kendisi şöyle veriyordu: ona ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmaman, hiçbir başka şeye kulluk yapmaman, onu putlaştırmaman diyordu. Buna rağmen insanlar ister tapınarak, ister başka şekilde gizli yollarla soyut veya somut herhangi bir varlığı aşırı şekilde yücelterek putlaştırmak gibi bir şirkin, küfrün içerisine tarihte girdiği gibi günümüzde de çok girebiliyor. Ümit, korku, sevgi gibi bu üçlü özelliği Allah'tan başkasına mutlak olarak vererek, Allah'tan başkasından mutlak anlamda korkuyor, Allah'tan başkasından ümit ediyor ve Allah'ı sever gibi başka bir şeyi yücelterek putlaştırabiliyor, aşırı şekilde sevebiliyor. Allah'a itaat eder gibi başka bir şeye itaatını yöneltebiliyor. Bütün bunlar putlaştırmayla, putperestlikle alakalıdır. Sebepleri, vasıtaları yüceltmek de, hatta özgürlük gibi günümüzde simgeleştirilen veya artı değer olduğu vurgulanılan hususlar konusunda aşırı bir değer vermek de putlaştırmaya giden bir kapının eşiğine müracaat etmek demektir. Evet, Allah'ı sevdikleri halde Allah'ı sever gibi başka şeyleri de yücelten, başka şeyi de Allah sevgisi kadar üst bir seviyede sevgiyle onlara davranan kişinin işte böyle bir yanlışlığa adım atması söz konusudur. Mabut son derece sevilen ve mutlak olarak itaat edilen demektir. Günümüzde özellikle aşırı tiryakilik ya da fanatiklik, onsuz yapamamak kişiyi o yücelttiği şeyi putlaştırmaya doğru götürebilir. Haramları alkışlamak, onlara tepki göstermemek, hatta onların gelişmesine katkıda bulunmak insanı o yücelttiği özelliği putlaştırmaya götürdüğü gibi onları seven hevasını, keyfini de putlaştırmaya götürür. La ilahe diye reddetmesi gereken, yok, hayır diye isyan etmesi gereken özellikleri hele kişinin sevebilmesi, onu takdir edebilmesi, onun için gönlünde bir yer barındırması, fedakarlık yapması putlaştırmaya giden bir yoldur. Allah için sevilmesi gereken herhangi bir şeyi Allah sevgisi gibi sevmek o şeyi putlaştıracaktır. İnsanlar aslında bir şeyi yüceltir, putlaştırırken kendisiyle ilgisi olduğundan dolayı kendi hevasından ya da kendisine ait hoş görülen bazı durumlardan dolayı aslında kendisini putlaştırmış. Kişi kendisini yüceltmiştir. Yani puta tapan kişi kendisine tapıyor demektir. Müstekbirler, kendisinde güç gören insanlar, gerçek anlamda iman etmedikleri için kendilerini putlaştırmakta, kendilerine büyük güç görmeyen, zayıf bırakılmış müstezaflarsa ya müstekbirlere ya da müstekbirlerin gösterdikleri herhangi bir hedefe sevgi ve bağlılıklarını yönelterek onları putlaştırmaktadırlar. Dolayısıyla öyle bir konumdayız ki en basit eşyadan önem verilen hususlara kadar, herhangi bir hayvana kadar, heykelden nazar boncuğuna kadar, muskadan yatırlara kadar, sevgili anlayışından kadın ve aşk konusuna kadar, melekten şeytana, ideolojiden paraya, peygamber ve alimden zalim ve tağutlara, inekten bineğe, arabadan işe, makamdan diplomaya, burç ve yıldızlardan yıldızlaştırılan popçulara ve topçulara, akıldan duyulara ve duygulara, kayadan makinelere kadar hemen her şey günümüzde putlaştırılabiliyor. İnsanı egemenliğine alıp insanı mahkum edebiliyor. Dolayısıyla şirk dediğimiz Allah'ın affetmeyeceği en önemli suça insanları kurban edebiliyor. Bunlardan bugün gök cisimlerinin ve arzın kutsallaştırılmasından örnekler vermeye çalışacağım. Evet, tarihten bu yana gök cisimleri de güneş, ay, yıldız, burçlar, gezegenler tapınmaya konu olmuş, putlaştırılmışlardır. İnsanlık tarihi tevhid şirk mücadelesinin tarihidir. İnsanların bir kısmı tevhid çizgisinden ayrılmasa da hemen her dönemde nice insan çeşitli varlıkları Allah'a ortak koşmuş, güneşi, ayı, yıldızları, burçları, gök cisimlerini putlaştırmıştır. Allah'ı bırakarak ya da Allah'la birlikte bu tür putlaştırdıkları varlıklara yönelmiş, onların kulu konumuna gelmiştir. Tarihte Sebe melikesi ve onun kavminin güneşe taptığını biliyoruz. Yine tarihte değişik kavimlerin güneşe, aya, yıldızlara taptığını, Arapların içinden de yıldızlara tapan bir kavmin bulunduğunu, Şira yıldızına tapma konusunu gündeme getiren Necim suresi 49. ayetten yola çıkarak biliyoruz. Yine Hazreti İbrahim'in tevhid mesajını ilettiği toplumun yıldıza, aya ve güneşe tapanlar olduklarını, Hazreti İbrahim'in bunların ilah olamayacağına dair akli deliller sunmasından anlıyoruz. Irak'ta yaşayan Kildanilerin bu inancı ve batıl tanrıların durumları anlatılır ki düşünülsün, bu tür şirkten vazgeçilsin. En'am suresinin 76-79. Ayetler, işte Babil ve çevresinde bu tür gök cisimlere tapıldığını vurgular. Alimlerin pek çoğu şunu söylemişlerdir. Bazı müşrik insanlar bu alemin durumlarının değişmesinin yıldızların durumlarının değişmesine bağlı olduğuna inanmışlardır. Bu inançta olanlar yıldızların durumunu gözetleyerek bu dünyada meydana gelen mutluluk ve mutsuzlukların yıldızlardaki talihlerine bağlı olduklarına inanmışlardır. Ve bu anlayış günümüzde de değişik biçimde hala kendisini göstermektedir. Önce tarihsel boyut yönüyle eski Türklerdeki gök tanrı anlayışını birkaç cümleyle ifade edeyim. Sonra günümüze gelelim inşallah. Göğe tanrılık isnadı eski Türklerin gök tanrı, dolayısıyla tanrı, tengri kelimesinden yola çıkarak değerlendirilebilir ve hala güncel miras olarak bazı kalıntıları söz konusudur. Şamanlık inancına bağlı eski İslam'dan önceki Türklerin gök tanrısı anlayışında gök cisimleştirilmiş somut tanrısal bir varlık olarak kabul edilmişti. Gök tanrı anlamında eski Türkler Tengri yani Tanrı diye isimlendirdikleri bir iyilik tanrısına inanıyorlar. Bunun gök olduğunu kabul ediyorlardı. Orta Asya Türklerine göre bu gök tanrı yeryüzünün, insanların ve görünür görünmez her varlığın yaratıcısı kabul ediliyordu. İnsanların yaşantıları arasında dengeyi o sağlayıp bütün kainatın efendisi konumunda kabul ediliyordu. Türkçe tanrı kelimesi aslında bu şirk unsuru olan gök tanrı anlamında olduğundan Allah için kullanılmamalı, ilah karşılığında da olsa tanrı kelimesini kullanmamaya özen göstermeliyiz. Hele Allah'ın özel bir isim olduğunu, bunun hiçbir dile tercüme edilemeyeceğini, hele tercüme ettiğimiz kelimenin yanlış olarak tarihsel süreç içinde de olsa başka batıl tanrılara, putlaştırılan başka özelliklere at olarak verildiği değerlendirilirse, işte tarihte de kalmış olsa, güncel boyutuyla da değerlendirilse, Allah'ı başka putlara, başka put isimlerine kesinlikle benzetmenin küfür ve şirk unsuru olduğunu değerlendirerek Allah'ın adını başka bir dile tercüme etmenin çirkinliğini değerlendirmeli insanlar. Herhangi bir insan ismini bile başka bir dile tercüme etmezken Allah'ın 99 civarında ismi var ve bunlardan herhangi birisini alabilecek iken Esma-ül Hüsna'dan da olmayan herhangi bir ismi Allah'a isim olarak vermek saygısızlıktan öte çok yanlış ve çirkin bir durumdur. İşte gök tanrı kültürünün hemen bütün Orta Asya Türk toplumlarında çok köklü bir inanç olması sebebiyle İslam sonrası dönemde dahi bu anlayış kendini cılız da olsa göstermiştir. Bu kültün İslami döneme mahsus bazı metinlerde de ortaya çıktığı görülebilmekte, değerlendirilebilmektedir. Bu tarihsel bilgiler belki çok önemli değil. Önemli olan günümüzde gök ve gök cisimlerinin putlaştırılması diyebiliriz. Gök tanrı inancının çok eski dönemlerde kaldığı, artık güneşe, aya, yıldızlara kimsenin tapmadığı gibi anlayışlar kesinlikle doğru değildir. Doğru bir yargı değildir. Şirk cephesinde yeni bir şey yok. Kur'an-ı Kerim de bu yüzden güneşe ve aya secde etmeyin. Fussilet suresi 37. ayette şeklinde güneşe, aya tapmayı bir putperestlik özelliği olarak vurgular. Günümüzdeki insana da bu başka Allah'tan başkasına tapmanın yanlışlığını hatırlatır ve bu tür yanlışlıklardan insanları alıkoyar. Türklerin gök tanrılarının çoktan ölüp tarihin çöplüğüne gömüldüğü anlayışıyla ilgili bir yargıya varıp varmamak için gelin bu konuda aynamızı günümüz toplumuna bir tutalım. Medyada medyumlardan, falcılardan, astrologlardan yani modern müneccimlerden geçilmiyor. Boyalı basın dediğimiz yazıdan daha çok resimlerin yer aldığı gazetelerin hemen tümünde her gün burç ve fal köşeleri yayınlanmaktadır. Buralarda yıldızınız diyor ki, burcunuz, elektronik burç falı, yok bilgisayarlı astrolojik fal gibi daha değişik ifadelerle bu anlayışlar köşelere taşınıyor. Bu hurafeler irtica kavramına girmediğinden kimsenin bir şey dediği yok. İyi de Müslümanların da mı diyeceği demesi gereken bir şey yok. Dolayısıyla günümüzde modern şekilde müneccimlik, yıldızlara ve gök cisimlerine tapma hala olanca gücüyle hükmünü sürdürmektedir. İzah etmeye çalışacağım. Müneccimlik sanıldığı gibi tarihe karışmış değil. Sadece modernleşmiştir o kadar. Müneccim, yıldızların hareketinden ahkam çıkaran kimseye verilen bir ad idi. Şimdi bu işle uğraşanlara astrolog veya medyum deniliyor. Astrolog, yıldız falına bakan kimse demektir. İşte horoskop denilen yıldızların, burçların bulundukları yerin haritasını çıkarıyorlar. İşte falına bakacakları kimselerin doğum tarihleriyle karşılaştırarak güya geleceği yani gaybı, gayb hakkında hükümleri ortaya koyup çıkarıyorlar. İlmi nücum da denilirdi eskiden bu bilime. Şimdi astroloji denilmekte. Eski yıldıznamelerin yerini günlük burçlar, astrolojik hurafeler almış. Müneccimin adı da artık astrolog veya medyum olmuştur. Yıldızname, yıldızların hareketleriyle insanların kaderi arasında var olduğu iddia edilen, ilişkileri konu edinen kitaplar demek. Günümüzde astroloji kitabı ya da horoskop haritaları ya da falla alakalı bir sürü araçlar, gereçler, yıldıznamelerin yerini tutan modern yıldıznameler şeklinde düşünülmelidir. Günümüz ve yıldız tapımı gündeme gelince şunları ifade etmek gerekir. Açıkça kafir olanların yanında nice Müslümanım diyen insan hala yıldızların, burçların insan kaderine etki ettiklerine inanmaktadır. Nice Müslümanlar burçlara, hangi burçta doğduysa insanlar işte o burcun özelliklerine uygun olduğunu, hatta işte burç fallarından yola çıkarak başlarına şöyle bir iş geleceğini, gökteki yıldız kümeleri anlamındaki burçların insan kaderine etki ettiğini, sanki onların kendi tanrılarıymış gibi insanı yöneten, yönlendiren cisimler olarak onları düşündüklerini anlayabileceğimiz şekilde çirkin bir putperestliğin izlerini taşımakta, hatta puta tapmak diyebileceğimiz nice yorumlara katılmaktadır. İki kişi birbirleriyle iyi anlaşıp geçinemiyorsa suç onların değildir. Sebep yıldızlardadır. Yıldızları barışmıyordur da onun için. Öyle düşünülmekte, öyle denilmektedir. Yıldızları barışmış olsa iki insan da barışmış olacak. Yani yukarıda her insanın kendisine ait yıldızları var ve o iki insanın yıldızları birbirleriyle barışmadığı için insanlar kaynaşamıyor. Dolayısıyla insanların birbirleriyle iyi geçinip geçinmemesi bile gökteki yıldızlarıyla bağlantılı olarak değerlendirilir. Birisi ün mü kazanmıştır, talihi açılıp meşhur mu olmuştur, öyleyse onun yıldızı parlamıştır halka göre. Herkesçe sevildiği için onun yıldızı dışıdır de o yüzdendir bu sempatiklik. Yok, itibardan düşer, ününü yitirerek eski şöhreti kalmazsa sebep onun yıldızı sönmüştür. Artık o yıldızı düşük biridir. Biri ölünce onun yaşayışında etkili olan yıldızı onu terk ederek başka diyara göçtüğü için o ölmüştür. O zaman bir yıldız kaydı denilir. Müneccimin, kahinin geleceği her şeyi değilse bile çok şeyi bileceğine hala inanılır ki gelecekle ilgili değerlendirmelerde bulunanlara sen müneccim misin, nereden biliyorsun diye sorulur. Adam sanki kahin denilir. Yani müneccimin, kahinin sanki geleceği biliyor gibi. Dolayısıyla insanlarla ilgili nice durumlar gökteki yıldızlarla irtibat kurulur ve insanın kaderini yıldızların, burçların tayin ettiği gibi bir değerlendirmeye halk arasında nice deyimlerde örnek verdiğim gibi yer verilir. Yine bu sapık düşünceye göre yıldızlar konuşur, vahyeder, peygamber gönderirler, geleceği tayin ederler. Onların rasulleri, elçileri ise astrologlardır, medyumlar, cincilerdir. Yıldızların konuşma dilini anlayan bu sivri akıllılar bu mesajları yıldızınız diyor ki burcunuzun durumuna göre başınıza şu şu gelecek diye insanlara para karşılığı tebliğ eder ki bu mesaja göre bilinçlensinler ve ona göre davransınlar. Sanki emir ve yasaklar gibi işte burca göre adımlarını atmak ve ona göre geleceklerini değerlendirmek durumunda olmaları istenir. Haberden ve fikirden daha çok magazine yer veren, yani hangi sanatçının başına ne geldi, karnı ağrıyorsa ondan, hangisinin ayakkabısının ne renk olduğundan bahsedip dört bir yanından resimleyen gazeteler, bir bahane bulup ya da uydurup çektikleri resim için yazacakları yazılarda bu iffetsizlikleri ve bu karaktersiz görüntüleri, çirkin görüntüleri topluma örnek olarak lanse etmeye çalışırlar. Tabii özellikle de televizyonların nice programında, magazin programları boy boy farklı farklı atlarla hemen her kanalda kanalizasyon pisliği gibi ortalığa saçılmaktadır. İşte o programlarda göstere göstere haramları cilalayarak bu meşhur edilen sanatçıları konu ederlerken onları bir yere sığdıramazlar, göklere çıkarırlar. Onlara yeryüzünde benzeyen eş varlıklar bulunamaz. Yıldızdır onlar, stardır, sanat güneşidir. Bu sıfatlar gök cisimlerine tapan topluluklardan miras kalan isimlendirmelerdir. Evet, günümüzde felek anlayışı da bir putlara konu olmuş durumdadır. Felek gök demektir. Gökyüzü, sema, her gezegene mahsus gök tabakası, yörünge gibi anlamlara gelir felek kelimesi. Çoğulu eflaktır. Evet, Kur'an'da felek kelimesi iki yerde geçer. Bu iki ayette felek, küre, gök, yörünge anlamlarında kullanılır. Ne güneşin aya erişmesi kendine yaraşır, ne de gece gündüzün önüne geçebilir. Hepsi bir felekte, yörüngede yüzmektedir buyrulur Yasin suresinin 40. ayetinde. Yine Allah geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir felekte, yörüngede yüzmektedir bu gök cisimleri denilir. Enbiya suresi 33. ayette. Şimdiki bilim açısından geçersiz olan ve bizim açımızdan da batıl bir görüşe göre, Batlamyus teorisine göre bütün felekleri saran en büyük ve en yüksek feleğe Atlas feleği denir. Atlas feleği dönerken diğer 8 feleği de kendi istikametinde dönmeye zorlar. Bu dönüş büyük bir özellik taşır. İnsanların talihleri, refah ve mutlulukları üzerinde değişken ve aksi durumlar ortaya koyar. İşte felekler üzerine şikayetin arka planında bu anlayış vardır. Eski zamanlardaki batıl inanışa göre güneş feleğin ve göğün sultanıdır. Diğer gezegenler de onun çevresinde birer vazife ve hizmet görürler. Buna göre ay vezir, utarit katip, merih başkumandan, müşteri kadı, zühal bekçi, zühre de çalgıcıdır. Eski edebiyatta ve kültürle, eski anlayışla böyle değerlendirilir. İlk 7 felekteki gezegen yıldızların insanlar üzerinde hayırlı ve hayırsız etkileri olur onlara göre. Bu etkiler o yıldızın etkisinde doğan kişiler üzerinde değişik haller ortaya koyar. Mesela Merih ile Zuhal uğursuz, Güneş ile Müşteri uğurlu yıldızlardır. Diğerleri ise bazen uğurlu bazen uğursuz olurlar. Bu batıl inanca göre bu yıldızların yeryüzüne hakim oldukları aylar, günler ve saatler vardır. Uğurlu saatler ve uğursuz saatler böylece insanlar ve onların üzerinde etkili olurlar. İnsanlar da bu saatlerde başlarına gelenler için şikayet eder veya memnuniyet bildirirler. Tabii bütün bunlar felekle alakalı tarihsel süreç içinde gök cisimlerinin putlaştırılması ve onların yeryüzüne etkisi, uğurlu ve uğursuz olması, insanın uğurlu ve uğursuz olmasına etki etmesi gibi tümüyle küfür ve şirk özelliği taşıyan putlaştırmalarla alakalı değerlendirmelerdir. Yıldızların insanın kaderine hakim oldukları inancı, feleğin kader manasını kazanmasına yol açmıştır. Şarkılarda, şiirlerde çokça feleğin kader anlamında eleştirildiğini, hem feleğin kutsallaştırılması, putlaştırılması açısından hem de kadere hakaret edilmesi, yer yer sövüp sayılması açısından ciddi bir problem, ciddi bir şirk ve put özelliğidir. Araplar bu anlamda feleğe dehir der. İranlılar da çark derler. Bu felek teorisinin gök cisimleri ve gök olaylarının insanın kaderine hakim olduğu anlayışıyla birlikte eski batıl dinlerde de büyük bir yer ayrıldığını görüyoruz. İslam kaynaklarının haber verdiği sabiiler, yani yıldıza tapanlar bunlardır. Yıldızların kimi uğurlu kimi uğursuz kabul edilir bu sabiilerin batıl dinlerine göre. Yıldızların her biri belli günlere ve saatlere hakimdir. İşte ilmi nücum veya yıldız falı ile uğraşanlar insanın doğduğu gündeki yıldızların veya burçların durumuna bakarak insanın sağlığını, ahlakını, başarı derecesini, geleceğini, kader ve talihini güya keşfetmeye çalışırlar. Bütün bunlar putperest yaklaşımlardır. Edebiyatta felek daha çok şikayet yerine kullanılır. Edebiyatın feleğe karşı tutumu bildiğiniz gibi hep olumsuzdur. Şarkılarda, şiirlerde çokça bu özellik görülür. Çünkü felek kıyıcı, zalim ve hilekar kabul edilir. Sözüne güven olmaz. Kimse onun elinden aman bulmamıştır. Aşığı sevgilisinden ayıran, insanı mihnete gark eden, tam amacına ulaşacağı sırada talihini ters çeviren felek olduğu vurgulanır. Dolayısıyla bu tanrısal bir özelliktir. Dolayısıyla putlaştırma yaklaşımıdır. İlkel batıl dinlerden, batıl inanışlardan, mitolojiden ve efsanelerden kaynaklanarak halk muhayyilesinde oluşan felek-kader münasebeti, feleğin halk arasında kambur felek, kahpe felek gibi tabirlerle anılmasına, feleğin çemberinden geçmiş gibi deyimlerin oluşmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla göğün kambur yuvarlak olması, ya da kaderin işte bazılarına şöyle bazılarına böyle yapması kahpe veya kambur ifadeleriyle değerlendirilmiş. İşte feleğin çemberi denilen gök kuşağının veya gök cisimlerinin gökle bağlantısının çember gibi düşünülmesi ve onun çark gibi çevrilmesi bir sürü batıl anlayışlar için malzeme teşkil etmiştir. Eskiden rüzgar gülüne çarkı felek denirdi. Şimdi bu at daha çok kumar oynamak için döndürülen yuvarlak masaya işte çarkı felek deniliyor. Televizyonlarda filan hem kumara alet ediliyor hem bir sürü eğlence adıyla çirkin görüntülere malzeme teşkil ediliyor. Tarihsel süreçten günümüze çarkı feleğin kumara ve putlaştırmaya alet edildiğini bazı insanlar bunları terk etmeyerek gösteriyorlar. Duymuşsunuzdur nice insan şartlar uygun giderse bir terslik çıkmazsa anlamında felek yar olursa der. Güzel, keyifli, daha çok da haram eğlencelerle bir gece veya gün geçirirse felekten kam aldığını söyler. Veya anlayışına göre felekten bir gece ya da gün çalmıştır. Nasıl çalınıyorsa böyle bir tanrı figürü demek ki günlerini, zamanlarını insan adlı kullarına çaldırabiliyor. Haksızlığa, zulme, felakete uğradıysa feleğin sillesini yemiştir denilir. Talihsizlikten yakınıyorsa bunu feleğe küsmekle ifadelendirir. Kendi tecrübeleriyle hayatın iyi ve kötü yönlerini bilen ve her işin altından kalkanlara feleğin çemberinden geçmiş denir. Bahtsız kimselere felek düşkünü dendiği olur. Dönek sözünde durmayan anlamında felek meşrep denilir. Şaşkınlıktan veya korkudan ne yapacağını bilemez hale gelen insan da feleğini şaşıran kimsedir. Ters döndüğü için bu kadar kutsal gücü olduğu halde felek kahpedir, kahpe felektir. Gök kubbesinin yuvarlaklığından dolayı da kambur felektir. Dolayısıyla hem tanrılaştırılır, putlaştırılır gök felek adıyla, hem kaderi tayin eder veya kader adı olur, hem de hakaretlere uğrar kambur veya kahpe ifadeleriyle. İstediğine istediğini yapar bu felek. Ah bu kambur felek, kimine karpuz yedirir, kimine kelek, kimine ceket giydirir, kimine yelek. Halk bu tür şeylerle hem bir taraftan sızlanır, şikayet eder, hem bir taraftan da feleği yüceltir, putlaştırır, onu kaderi ve insanların geleceğini tayin eden bir put halinde değerlendirir. Evet sevgili dinleyiciler, yine insanlar sadece bu felek anlayışıyla değil, günümüzde çok çirkin boyutlarıyla devam eden müneccimlik, falcılığın, gayb bilme yaklaşımının yıldızlarla, burçlarla bağlantısını kurarak ciddi manada şirke gider. Müneccimlik, gelecekte meydana gelecek özel ve genel olaylara, yıldızlara bakarak, burçlara bakarak haber vermektir. Hazreti Peygamber'in bu konuyla ilgili çok ciddi ikazları vardır. Mesela onlardan biri, bazı insanlar Allah'ın nimetiyle geceyi geçiriyor, sabah olunca da bize şu yıldız sebebiyle yağmur yağdırıldı diyor. Böyle demeleri sebebiyle onların çoğu kafir olmuştur, putperest olmuştur der. Buhari'nin Ahmed İbn Hanbel'in rivayet ettiği hadiste. Buhari Magazi 35. babta bu hadisi rivayet eder. Yine Peygamberimiz başka bir hadis-i şerifinde ciddi manada yine ikazda bulunur. Kim yıldızlarla haber vermeye çalışırsa sihir ile haber vermiş olur buyurur Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste. Dolayısıyla burçlar da bir yıldız kümesidir. Dolayısıyla o yıldız kümeleriyle alakalı haritalara bakarak insanların kaderiyle alakalı bir şeyler söylemesi, sihirle haber vermiş olması, dolayısıyla küfre girmesi ya da küfre yakın bir büyük günaha, büyük harama dalması demektir. Ebu Davud'un rivayet ettiği bu hadise göre. İşte bu hadis-i şerifler yıldızların uzaklığını, yerlerini, yörüngelerini gözlem ve araçlarla inceleyen astronomi ilmi hakkında değildir sevgili dinleyiciler. Bu ilim ilkeleri, kuralları ve araçları olan bir ilimdir. Kur'an zaten baştan sona insanları gözleme, düşünmeye, araştırmaya ve evrenin sırlarını keşfetmeye davet eder. Ancak ilimleri gaybı biliyormuş gibi yorumlamak insanı şirke, putperestliğe götürür. Çünkü gaybı bilen sadece Allah'tır. Bu bilimlerden yola çıkarak falcılık yapmak, burçları insanların kaderiyle alakalandırmak işte esas hadis-i şeriflerde yasaklanan putperestlik ve şirk unsuru olan durumdur. Gelecekte olacak şeyler hakkında bilgi sahibi olmak için başvurulan çeşitli yolların en belirginlerinden biri fal dediğimiz şey. Daha çok baht, uğur ve talih. Genel olarak da gelecekte olacak şeyleri anlamak için bir takım garip yollara başvurarak bunlardan anlam çıkarmak ve kişilik okuma işine fal denildiğini biliyoruz. Bu işi yapmaya da falcılık diyoruz. Gelecek zamanda ortaya çıkabilecek olayları haber vererek gayb sırlarını bildiğini iddia edene de falcı deniliyor, medyum deniliyor, kahin veya arraf deniliyor. Bütün bunlar putla, putperestlikle alakalı durumlardır. Cahiliye Arapları bir yolculuğa, bir savaşa, bir ticarete çıkacakları zaman ya da evlenmeye, önemli bir işe teşebbüs edecekleri zaman ok çekerlerdi veya zar atarlardı. 3 tane oka yazılı veya zarlara yazılı hususlar vardı. 3 çeşit ok veya zar kullanırlardı. Bazen de kuş uçurttukları olurdu. Bu zar veya okların birinde Rabbim emretti, birinde efendim Rabbim nehyetti der ya da yap veya yapma sözleri olur. Birinde de boş bulunur, bir şey yazmazdı. İşte birisi torbaya elini sokar, zarlardan birini çeker ya da işte oklardan birini alır. Emir çıkarsa yaparlar, nehi çıkarsa yapmazlardı. Boş çıkarsa bir daha çekerlerdi. Kur'an bunu şiddetle yasaklar, bir küfür ve putperestlik olduğunu vurgular. Ey iman edenler, içki, kumar, putlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz der. Maide suresi 90. ayette. Bunlardan kurtulmadan kurtuluşun mümkün olmadığını ifade eder. İşte bütün bunlardan sonra günümüzde çok yaygın bir putçuluk ve kaderle ilgili küfür ve şirk unsuru olan burç fallarına, burcu değerlendirmeye başlayabiliriz. Yüce Allah Kerim kitabında gökte burçlar yarattığını söyler. Hicr suresi 16, Furkan suresi 61. ayetinde. Ve burçları olan semaya andolsun ki der Buruç suresinin 1. ayetinde. Bazı insanlar da işte Allah'ın burçlara yemin etmesi ya da burçlardan bahsetmesini, Kur'an'da burç kelimesine yer verilmesini önemseyerek bunun olumlu anlamda insanların kaderini tayin edecek kutsal varlıklar olarak çıkarımlarda bulunur ki bundan daha büyük ahmaklık olmaz. Kur'an'da iblisten de bahsedilir, firavundan da bahsedilir, cehennemden de bahsedilir. Dolayısıyla Kur'an'da bahsedilen bu şeyler kutsallık atfedilecek ya da insanların kaderini tayin edecek ya da güzellik unsuru olarak değerlendirilecek şeyler değildir. Allah gökte burçlar yarattığını söylerken gökle ilgili insanların dikkatini çeker, ibret almamızı ister. Bunların belirli bir işaret olduğunu, insanların yerlerini, yönlerini bulmak için bir harita mesabesinde olduğunu vurgular. Allah burçlardan bahsederken semavat diye çoğul ifadesini kullanmaz. Es-sema şeklinde tekil ifade kullanır. Burada sema bildiğimiz en yakın sema, dünya seması demektir. O yüzden tekil olarak kullanılır. Burç, yüksek köşk, bina ve kale anlamlarına gelir lügat anlamıyla Arapçada. Semadaki burçlar ise gökte durumları birbirine göre aynı kalan yıldız toplulukları demektir. Evet, bugün burçlar diye değerlendiriyorsak gökte birbirlerine göre mesafeleri aynı kalan yıldız toplulukları anlamında kullanılıyor. Müfessirler ayetlerde geçen semadaki burçları tefsir ederken bunları büyük yıldızlar ya da semanın kapıları diye tercüme etmişler. Gökte yıldızların araştırılıp üzerlerinde düşünülmesi için burç taksimlerini İdris Aleyhisselam'ın yaptığı söylenir. Yani bir astronomi ilmi konusunda göklerle ilgili bilimsel çalışmayı Hazreti İdris'in ilk defa yaptığı vurgulanır. Yerin haritasında şehirler, kasabalar ve bunlardaki yüksek binalar nasıl bir alamet ve işaret ise gökteki yıldızlar ve yıldız takımları da böyle bir işaret olduğu varsayılır. Güneşin bir yıl içinde görünürde içinden geçtiği farz edilen gök kuşağı ve bunun yanlarında bulunan takım yıldızları, zodyak takım yıldızlarına burçlar kuşağı da denilir. İşte burçlar kuşağı 30 derece uzunluğunda 12 bölgeye ayrılmıştır. Bu 12 burcun teşkil ettiği alana burçlar bölgesi denilir. İşte güneşin ilkbahardan itibaren bir yıl boyunca sırasıyla takip ettiği takım yıldızlarına eskiden beri işte boğa, ikizler, yengeç, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık gibi burç isimleri verilmiş ve bu isimler yanında bunların farklı anlamları olduğu ve insanların kaderine etki edeceği anlayışıyla putperestliğe malzeme edildiği çokça görülmüştür. Burç ve yıldız falının hükmüne gelince sevgili dinleyiciler, bugün yaygın olan fal çeşitlerinden biri de modern cahiliyenin itibar ettiği yıldız falıdır. Gökteki burçlardan yola çıkılarak yapılan bu falcılığın aslı Sabiilere, yani gök cisimlerine, yıldızlara, tapanlara dayanır. Sabiiler gökyüzünü 12 burca taksim etmişler ve göklerden, feleklerden yalnız tapındıkları ve heykellerini diktikleri sebai gezegenlerin durumlarına göre yeryüzünde meydana gelecek olayları bildireceği iddiasıyla yıldızlarla ilgili bir takım hükümleri değerlendirmişler ve bunları yazıya geçirmişlerdir. Onların bu inançları günümüze kadar gelmiş durumdadır. Sadece gökteki yıldızlara, burçlara değil, insanlar kahvelere, ellerdeki çizgilere ve daha nice şeylere bakarak insanların kaderiyle, geleceğiyle ilgili hükümler çıkartmakta, gaybı bildiklerini iddia etmekte bazıları. Dolayısıyla falcılık denilen bu anlayış putperestliğin farklı bir izidir, şirk unsurudur. Dinimizin kesinlikle yasakladığı falcılık bir çeşit gaybden haber vermektir. Halbuki Kur'an gaybı Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceğini, peygamberlerle melekler dahil kimsenin gaybden direkt olarak mutlak gaybden haberi olmadığını vurgular. Peygamberlerle melekler dahi kendilerine vahyedilmedikçe gaybden haber veremezler. Bunu açıkça Kur'an bildirir. Mesela Neml suresi 65. ayette de ki göklerde ve yerde olan gaybı Allah'tan başka bilen yoktur diye peygamberimizin ve onun izinden giden müminlerin böyle demeleri emredilir. Yine En'am suresi 50. ayetin mealinde de ki size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum, gaybı da bilmiyorum demesi istenir peygamberimizden. Yine Araf suresi 188. ayette peygamberimizin ağzıyla eğer gaybı bilseydim daha fazla hayır yapardım denilmesi istenir. Dolayısıyla bütün bu ayetler gaybı sadece Allah'ın bildiğine, mutlak gaybı ondan başka bilenin olmadığına dair yeterli delillerdir. Kendilerine arraf, kahin veya medyum denilen falcıları ve bu falcılara gidip fal açtıran, onlara inanan veya destekleyen kimseleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ağır bir dille kınamış, hatta küfürle nitelemiştir. Kim bir arrafa gidip de ona bir şey sorarsa, medyuma, kahine, cinciye bir şey sorar ve onun verdiği cevabı doğrularsa 40 gecelik namazı kabul olmaz buyurur Peygamberimiz. Müslim'in rivayet ettiği Selam 125 adlı bölümde Müslim'in rivayet ettiği hadise göre. Yine başka bir hadis-i şerif, kim bir kahine, müneccime, işte astroloğa, medyuma gider, dediklerini doğrularsa şüphesiz ki Muhammed'e indirilmiş olanı, yani Kur'an'ı inkar etmiş olur der. Çünkü Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem indirilmiş olan kitap, gaybı Allah'tan başkasının bilemeyeceğini, insanların ancak Allah'ın tasarruf edip, yönetip, yönlendirdiğini, kaderini Allah'ın tayin ettiğini vurgularken, işte başkaları, bu falcılar, medyumlar, kahinler, cinciler, başka putları göstermekte, insanın kaderine başka şeyleri etkin kılmaktadırlar ki, onları kabul etmek, Kur'an'ı inkar etmek demektir. Tirmizi'nin, İbn-i Mace'nin, Ebu Davud'un, Ahmed İbn Hanbel'in rivayet ettiği bu hadis-i şerif kulaklara küpe olmalıdır. Burç falı, insanları doğdukları burçlara göre gruplayarak geleceğini okumaya, kaderine dair konuşmaya denir. Modern cahiliyenin yaşandığı günümüzde kendini aydın sanan ya da hatta Müslüman olarak kendini gören namazlı, niyazlı nice insanın bile bu sahte dinin etkisinde kalarak moda akımdan dolayı bu anlayışlara kurban olmakta, nice gazete ve televizyon programcıları her gün yıldız falı hurafesiyle insanların kaderi hakkında bir takım yorumlar yapmaktadır. Bunlar hiçbir bilimsel dayanağa sahip değildir sevgili dinleyiciler. ne bilimseldir ne de dinin, Müslümanlığın kabul ettiği anlayıştır. Ayrıca bu asılsız yorumlar okuyucuların ruhsal dengelerine de olumsuz yönde etki yapmakta, bir atma, saçma ve aldatma ile insanlar kandırılmakta, hurafeler yığını halinde insanlar modern hurafelere iman etmekte, Kur'an'a inanmakta zorlanan çağdaş insan bu tür yoz uydurma hurafelere boyun eğmekte ve kaderini bir falcının, bir burcun eline teslim etmektedir. İslam alimleri Sabiiler gibi etkiyi yalnız yıldızlardan, burçlardan bilerek onlardan bir takım hükümler çıkarmaya kalkışmanın küfür ve şirk olduğunda, bunun putperestlik olduğunda ittifak etmişlerdir. Müslümanların da giderek artan bir sayıyla burçlara çokça önem verdiğini görmekteyiz. Şu burcun özelliği şudur gibi değerlendirerek burçların insanların hayatına müdahale ettiğini, onun kaderlerini tayin ettiğini düşünmekte nice cahil Müslümanlar. Bir hastanede bir zamanlar başhekimlikte yapmış olan bir doktor arkadaşla konuşuyorduk. O anlatıyor. Hamile kadınlar hamilelerin son zamanlarında işte hastanemize gelerek sezaryenle ameliyat olmak istediklerini söylüyorlar. Biz sezaryeni tavsiye etmiyoruz. Her ne kadar pahalı ve hastaneye gelir getirecek de olsa kadınların sağlığı açısından bazı riskleri taşıyacağı ve bir ameliyat olduğu için normal doğumu tavsiye ediyoruz. Niye sezaryen oluyorsun dediğimiz zaman kadınların önemli bir kesimi, benim işte günüme işte daha 20 gün var ama ben normal günümde normal bir şekilde doğum yaparak çocuğumu dünyaya getirsem o zaman çocuğum falan burca mensup olmuş olacak. O zaman takvimler filan burcu göstermiş olacak. O burcu ben sevmiyorum. Çocuğumun o burçtan olarak falan türlü bir kadere, falan bir anlayışa, o burcun şu özelliklerine uygun olmasını istemiyorum. Dolayısıyla şimdi sezaryenle ameliyat ile doğum yapmak istiyorum ki o normal doğum zamanındaki olacak burçtan değil, şimdiki burçtan olsun çocuğum diyebiliyorlar. Dolayısıyla ne biçim burç tanrısı ki insanlar belirli bir zaman önce sezaryenle doğum yaparak o tanrıyı kandırabiliyorlar. O tanrının çocuk üzerinde tasarruf edeceği, şöyle olacak kaderi dediği anlayışın dışına çıkabiliyorlar. O tanrı böyle aldatılabiliyor. İşte başka bir burcun özelliğini taşıttırarak çocuğa farklı bir karakterde, farklı bir yapıda olabiliyor. Dolayısıyla insanlar hem burçları tanrısal özellik olarak doğacak çocuğun kaderini yönlendirmesine inanıyorlar, hem de o tanrıyı rahatlıkla böyle sezaryenle vesaireyle kandırıp başka bir hayatında farklı bir kadere mensup olabileceklerini düşünebiliyorlar. Ne biçim tanrı ise hem gökten insanları yönetiyor, Merih gibi, efendim Venüs gibi yıldızlar, efendim burçlar bir gök cisim olmaktan çıkıyor, insanı bir tanrı olarak yönetip yönlendiriyor, kaderini tayin ediyor. Bütün o zaman diliminde doğanlara özel bir kader tayin ediyor haşa. Ve ondan sonra da rahatlıkla böyle bir hamile kadın tarafından o tanrılar kandırılabiliyor, üç kağıda getirilebiliyor, kaderleri değiştirilebiliyor. İnsanlar işte putlarını kendileri yapıyor, kendileri tapıyor gibi. Yunus suresi 106. ayette ifade edildiği şekilde onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar buyuruluyor. Allah'a inanıyor insanlar ama Allah'ın kaderini, takdirini, insanları çekip çevirmesini, yönetmesini, yönlendirmesini işte gökteki falan burçlara, yıldızlara havale ederek ne yapabiliyorlar? Şirk koşarak, puta taparak Allah'a inanmış olabiliyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Gökteki burç, yıldız, insan kaderini tümüyle ne yapabiliyor? Güya yönlendiriyor, tayin ediyor. Bu onları putlaştırmak, tanrı haline koymak, Allah'a inanmakla birlikte eğer insan Allah'a inanıyorsa, başka bir tanrı olarak Allah'a ait bazı özellikleri yıldızlara ve burçlara vermek değildir de nedir? İşte bunun yanında insanın girişeceği önemli bir iş için uzman kişilerle istişare yapabilir. Yine Allah'a dua anlamında istihareye müracaat edebilir. Bunlar meşrudur. Bunun İslam'da yasak edilen falcılıkla, kehanetle alakası yoktur. Ama falan burç, falan yıldız benim kaderimi tayin ediyor anlayışı kesinlikle putperest bir yaklaşımdır. Ne dersiniz? Bütün bu anlattıklarımdan sonra put sadece cahiliye Araplarına mı aitti? Gök tanrı inancı çok eski dönemlerde mi kalmıştır? Bizim bulunduğumuz yerlerden çok uzakta mıdır bu batıl ve ilkel puta tapınma ve şirk unsuru? Yoksa ne yapalım, bu anlayış ve deyimler atalarımızdan bize mirastır. Devam ediyorsa etsin. Öyle mi denilecek? Bakara suresi 170. ayeti hatırlatalım. Onlara, yani müşriklere, putperestlere Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler diye sorar. Bakara 170. ayette Cenab-ı Hak. Artık güneşe, aya, yıldızlara, feleğe kimsenin tapmadığı, onları put halinde görmediği görüşüne ve bu görüşün hepimize yüklediği sorumluluğa ne dersiniz sevgili dinleyiciler? Her tarafı küfür ve şirk yangını sarmışsa, televizyon ile, gazeteler ile evlerimize kadar tutuşturulmaya çalışılıyorsa bu putperestlik yangını, hepimize düşen görevler nelerdir? Bu görevlerimizi tekrar idrak edip toplumu da sahte putlardan kurtarmaya, insanı gerçekten Allah'a teslim ederek özgürleştirmeye, hürriyetini vermeye ve Allah'a hakkıyla kulluk yaparak dünyasını da ahiretini de kazandırmaya çalışmaya ve özellikle de kendimizi ve çocuklarımızı, ehlimizi böylesine gülünç putperestliklerden kurtarmak için olanca gücümüzü sarf etmeye gayret etmek gerekiyor. Evet sevgili dinleyiciler, göklerin putlaştırılması yanında yine yeryüzünün de arzın da kutsallaştırılıp putlaştırılması durumu söz konusudur. Bu konuyu da birkaç cümleyle hatırlatalım. İnsan belli bir yerde değil, tüm yeryüzünde halife olması için yaratılmıştır. Yeryüzünde halife ifadesi Hazreti Adem için, Hazreti Adem'in simgesi olarak simgelediği insanoğlu için Kur'an'da temel vasıf olarak vurgulanır. İslam'ı bulunduğu yerde yaşayıp oraya hakim kılmak için çalıştığı gibi dünyanın ulaşabildiği her tarafına da götürme zorunluluğu vardır bir insanın. Bir insan doğacağı yeri seçme hakkına sahip olmadığından, tercihinde olmayan bir konudan dolayı ne ayıplanır ne de şereflenir. Müslüman için tüm arz Allah'ın mülküdür. Hepsi aynı değerdedir. Bir yerin fazileti orada inanılıp uygulanan inançla, imanla ilgili olmalıdır. Toprak üstünde yaşayan insanların inançlarıyla bütün olarak değerlendirilmelidir. İnsanın ırkına, doğduğu yere göre bir toprak parçasına kutsallık atfetmesi, üzerinde hangi hükümlerin uygulandığına bakılmadan yüceltilmesi bu açıdan değerlendirilmelidir. İslami açıdan yurt veya bir toprak dar kelimesiyle ifade edilir. İslam toplumunun yaşadığı ve hakim olduğu yerler için Darul İslam, Müslümanların idare ve hakimiyetleri altında olmayan yerlerse Darul Harp kabul edilir. Ya da Darul Küfür, Darul Şirk gibi farklı ifadelerle değerlendirilir. Doğduğu veya doyduğu yerin yüceltilip kutsallaştırılması, uğruna her şeyini feda edecek derecede orayı sevmesi putlaştırmaya açılan bir kapıdır. Dolayısıyla insanlar bazı toprakları, bazı yerleri aşırı şekilde kutsallaştırıp Allah'ı sever gibi, Allah için canını verircesine oraları da sevip, oralar için her türlü fedakarlıkları yapmayı düşünmesi, oralarda hakim olan inancı değil de sadece kendisinin orada doğması veya doymasını birinci derecede kutsallık için önem arz etmesi, hem kendisini ve hem arzı veya belirli bir toprağı putlaştırması, kutsallıkta aşırılığa gidip küfür ve şirk inancına sahip olması demektir. O yüzden her taraf Allah'ın yarattığı mülktür, her şey Allah'ın mülküdür. Bazı yerleri Allah, bazı yerleri de başka sahte, küçük, yanlış, başka şeyler, başka varlıklar yaratmamıştır. Sadece Allah'tır yaratan. O yüzden bu konuyu da aşırı sevmek, yüceltmek, putlaştırmak kavramlarıyla birlikte değerlendirmek mümkündür. Ve her konuyu biz Allah'la irtibatlandırarak değerlendirmeliyiz. Hayatın merkezine aldığımız amaç gibi gördüğümüz, aşırı şekilde yücelttiğimiz, aşırı şekilde sevdiğimiz herhangi bir şeyin putlaştırma anlamına gelebileceğini unutmayalım sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla biz sadece Allah için yaratıldık. Allah'a kulluk yapmak, ona ibadet etmek için var edildik. Biz Allah'a kulluk yapmak zorunda olduğumuz şu dünya hayatında her şeyle imtihan olmaktayız. İnsan Allah'a ibadet etmiyorsa bu boşluğu şeytanın başka bir şeyle doldurması, ibadet etmeden yapamayan insanın başka bir tanrıya, sahte bir mabuda, başka bir puta yönelip onun karşısında kulluk yapacak seviyesizliğe inmesi söz konusudur. İşte bu imtihanı kaybetmektir. Allah'a atfedilmesi gereken özelliklerin başkalarına atfedilmesi demektir. Allah'a zatında, sıfatlarında, fiillerinde eş koşmak, ona benzeyen başka varlıklar olduğunu iddia etmek, Allah'ı sever gibi başka bir şeyi sevmek, yüceltmek putlaştırmayla alakalıdır. O yüzden hakkıyla Allah'a kulluk yapmak isteyen ona hiçbir şeyi şirk koşmamalı ve ona benzeyen hiçbir varlığın olmadığını düşünmeli. Onu sever gibi hiçbir varlığa yönelmemeli ve ona ait insanların kaderini tayin etmek gibi hususları başka bir varlığa vermemelidir ki dünyası huzurlu olsun ve kendisinden daha düşük şeylere tapmak gibi alçalmaya insan düşmesin ve ahireti de Allah'ın affetmeyeceği en önemli suç olan putperestliğin, şirkin uzantısı olarak tümüyle bedbaht, ceza içinde ahireti geçmesin. Evet sevgili dinleyiciler, yine putperestlikle alakalı güncel başka konuların değerlendirilmesi için buluşmak üzere der. Hayatın merkezine sadece Allah'ı koyup onun için var olduğumuzu, ona ibadet etmek için yaratıldığımızı ve ona ibadet ederek, ona kulluğumuzu arz ederek, onu mutlak anlamda sevip, ona itaat ederek hayatımızı, ölümümüzü anlamlandıracağımızı ve imtihanımızı kazanıp cennet gibi güzel ödüllere ve dünyamızı da huzurlu bir hale getireceğimizi, bunun aksinin ise tümüyle zarar ve ziyandan ibaret olduğunu tekrar hatırlatıyor, Allah'a emanet ediyor, ona kulluk yapmanızı ısrarla tavsiye ediyor. Hoşça kalın diyorum sevgili dinleyicilerim.